40. ayrım, sayfa 497. 22. kısım, reformlar ve baskılar. Kürt isyanı ve muhalefetle sürdürülen siyasi mücadele yeni bir Türk devleti kurma çabalarını durdurmadı. Mustafa Kemal Havacılığın askeri ve ticari potansiyeline hayrandı. Daha sonraları istikbal göklerdedir diyecekti. Türk Hava Kurumu pilot yetiştirmek ve küçük uçaklar yapmak amacıyla 16 Şubat 1925'te kuruldu. Dipnot Özerdim sayfa 88. Mustafa Kemal çocukluk arkadaşı Fuat Bulca'yı kurumun başına getirdi. Kurban derilerini bu kurum toplayacak, yetkili kuruluşlara verilecek dilekçelerde, el ilanlarında ve afişlerde kurumun pulları bulunacak ve milli piyango yani tayyare piyangosu yine bu kurumun elinde olacaktı. Dipnot Gökçen sayfa 71-72. Türk Hava Kurumu Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde her yerde kendine yardımın ve çağdaşlaşmanın simgesi olarak ortaya çıktı. 17 Şubat'ta Şeyh Said isyanının tam ortasında meclis ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan köylüler için ağır bir yük olan aşar vergisinin kaldırılması yönünde oy verdi. Dipnot Özerdim sayfa 88. Halkı biraz olsun rahatlatacak bu adım Sovyetler Birliği'nde Bolşeviklerin hızlı sanayileşme uğruna köylüleri açlığa mahkum ettikleri tarihte atılmıştı. Türkiye'de ise aksine genç cumhuriyetin ekonomik gelişmesi yalnızca azaltılmış vergi gelirlerine dayanmak zorundaydı. Mustafa Kemal kendisini tarımsal gelişmenin öncüsü gibi görüyordu. 5 Mayıs 1925'te Ankara'nın 4 mil güneydoğusundaki Gazi Orman Çiftliği'nde çalışmaları başlattı. Dipnot Necat Akgün, sayfa 208-211, Mambori, sayfa 264-265. Bataklıklar kurutuldu, ağaçlar dikildi, şirin bir çiftlik evi ve hayvanlar için ahırlar inşa edildi. Aradan geçen yıllar içinde biri Marmara Denizi, diğeri Karadeniz biçiminde iki büyük havuz, bir lokanta ve bir bira fabrikası eklendi. Gazi sık sık traktör kullanırken ya da konuklarıyla ilgilenirken görülüyordu. Kendisi Makedonya'nın sulak kırsalında yetişmiş olduğundan yeni başkentin kurulduğu kurak topraklara yeşil bir görünüm kazandırmaya çabalıyordu. Çiftlikten uzak kaldığı bir sırada bir zakkumun kesildiğini öğrenince öfkeye kapıldı. Diğer bir olayda bir binanın çıkıntılarına engel olan bazı söğüt ağaçlarının kesilmek yerine başka bir yere taşınması için ısrar etti ve işin başında bizzat kendisi durdu. Dipnot Soyak, Cilt 1 sayfa 33-35. Kaynakların çok az olması ekonomiyi ulusallaştırma gayretlerini durdurmadı. Girişimlerin yabancılardan ve gayrimüslimlerden Müslümanların eline geçmesi anlamına gelen ulusal ekonomi veya milli iktisat, İttihat ve Terakki'nin ana hedeflerinden biriydi. Ve tüm milliyetçi Türkler gibi Mustafa Kemal de ekonomik bağımsızlık mücadelesini sürdürürken bu politikadan ayrılmadı. 26 Şubat 1925 tarihinde Osmanlı kamu borçlarının yönetimine bağlı olarak Fransızlar tarafından işletilen ve reji adıyla bilinen tütün tekel işletmesi Türk devletine devredildi. 5 Nisan'da devletin şeker fabrikaları kurmasını öngören bir yasa meclisten geçti. 17 Nisan'da Ankara'yı önce Sivas ve ardından Erzurum'a bağlayacak demir yolunun ilk bölümü hizmete açıldı. Dipnot tarihler için Özerdim sayfa 89. Atatürk ve onu destekleyenlere göre demir yolları ile çağdaşlaşma eş anlamlıydı. Mustafa Kemal halk için yaptığı yorucu çalışmaların yorgunluğunu dostlarının yanında atmaya çabalıyordu. Örnek çiftlikle çalışmak içkisini biraz olsun azaltmasını sağlamıştı. Ama karısından daha fazla ayrı kalmasına yol açıyor ve Latife'nin öfkesi giderek artıyordu. 2 yıl önce bir İstanbul gazetesi onun milletvekili seçilmesini önerdiğinde Mustafa Kemal kesinlikle karşı koymuştu. Ama yakın bir gelecekte kadınların politikaya atılmalarını sağlayacak yasayı çıkaracaktı. Dipnot Araz, Mustafa Kemal'le Bingün sayfa 156. Latife ise halkın karşısında kocasının yanında bir süs olarak dolaşmaktan ve evde onun son yoldaşı olmaktan sıkılıyordu. Bir akşam konukların yanında üniversite eğitimini tamamlayamadığı için şikayet etti. "Öyleyse hanımefendi," diye atıldı Mustafa Kemal. "Serbestsiniz. Yarım kalan okumanızı sürdürebilirsiniz." Kendisi elindeki kitap ilgisini çektiği takdirde bütün geceyi okuyarak geçirebilirdi. Latife'nin çalışma odasının kapalı kapısı önünde casus gibi dolaştığı, kıskançlık ve hayal kırıklığından dolayı dostlarını ondan uzak tutmaya çalıştığı ve hatta arkadaşlarının eşleriyle kavga ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Bir gece Mustafa Kemal köşke geç saatte döndü ve kapının önündeki nöbetçilerle sohbet etmeye başladı. Latife balkona çıkıp, "Kemal gel artık buraya, yetti. Mahalle arkadaşların yetmiyormuş gibi şimdi de köşkün nöbetçileriyle mi ahbaplık ediyorsun?" diye bağırınca sohbet yarıda kesildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 192. Belki bu öykü sonradan uydurulmuştur ama Cumhurbaşkanlığı köşkünü saran en güçlü duygunun karşılıklı öfke olduğu kesindi. Çocukları çok seven Mustafa Kemal kendi çocuğunun olmasını çok istediğini daha sonraları söyleyecekti. Ama evlilik çocuksuzdu. 1 Ağustos akşamı belki de yaşanan balkon sahnesinden sonra Mustafa Kemal Çankaya'daki köşkten çıktı ve istasyon şefinin evi olan bürosuna gitti. Latife'ye yazdığı mektupta bir süre ayrı kalmalarının ve belki de ailesinin İzmir'deki evine gitmesinin daha iyi olacağını belirtti. Ertesi gün mektubu Latife'ye ulaştıran yaver onu İzmir'e götürme talimatı almıştı. Bu arada Mustafa Kemal 4 arkadaşıyla birlikte henüz inşaatı bitmeyen demir yoluyla Ankara'nın doğusuna doğru yola çıktı. Talimatlarının yerine getirilip Latife'nin gittiğinden emin olduktan sonra başkente döndü. 11 Ağustos'ta hükümete karısını şeriat yasalarına göre boşadığını açıkladı. Talakname olarak bilinen boşanma belgeleri Latife'ye İzmir'de verildi ve açıklamanın yapıldığı gün evliliklerini bitirme konusunda karı koca resmen anlaştılar. Dipnot Soyak Cilt 1 Sayfa 10-11. Başka bir seçeneği bulunmayan Latife yaşamının sonuna kadar esbab-ı çocukluk diye adlandırdığı hatalı davranışlarından dolayı pişmanlık duydu. Dipnot Bozok Sayfa 220. Önce herhangi bir Türk elçiliğinde kendisine öğretmen ya da sekreter olarak iş verilmesini Mustafa Kemal'den istedi. Dipnot Altay Sayfa 403. Her iki iş için olumlu yanıt alamayınca Avrupa yolculuğuna çıkıp bir süre Çekoslovakya'nın Tatra dağlarındaki bir sanatoryumda dinlendi ve ardından Güney Fransa'ya gitti. Türkiye'ye dönünce Mustafa Kemal ile arasını düzeltmesi için Salih Bozoğ'un yardımını isterken her şeyin sorumlusu olarak kocasının başka bir arkadaşı olan Kılıç Ali'yi suçladı. Dipnot Bozoğ Sayfa 219-220. Hiçbir yararı olmadı. Sonunda Gazi'nin yardımını görmeye devam eden ailesinin İstanbul'daki evine yerleşip yaşamını sürdürmeye başladı. Dipnot. Boşanmadan kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Latife'nin babası Muammer Uşakizade'nin, sonradan Uşaklıgil, İzmir'deki borçlarını ödeyebilmesi için destek verilmesini emretti. Altay Sayfa 403. Bir daha evlenmedi ve 1975 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra bile özel yaşamı konusunda sessizliğini koruduğu için saygıyla anılan küçük bir ihtiyar hanımefendi olarak öldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla geçirdiği 1000 günle ilgili anılarını bıraktığı söylentisi yayıldı ama böyle bir belge ortaya çıkmadı. Boşandıkları zaman Mustafa Kemal'in çok üzüldüğü ve bütün geceyi odasında "Bahri yanık bülbüle döndüm" şarkısını plaktan dinleyip ağlayarak geçirdiği anlatılır. Dipnot adı geçen eser sayfa 389. Eğer bu söylenti doğruysa üzüntüsünü çok çabuk atlattı. Şeyh Said isyanı Mustafa Kemal'in kültürel devrimine yeni bir aciliyet duygusu kazandırmıştı. Ülkeyi çağdaşlaştırmak için düşündüğü değişiklikler Osmanlı ve Türk reformcuları tarafından 10 yıllar boyunca tartışılmıştı. Ülkeyi bölünmekten kurtaran orduların muzaffer kumandanı olarak artık konuşulanları eyleme geçirebilecek güç ve itibara sahipti. Ama İstanbul basınının eleştirel tavrı ve muhalefetin açıkça isyana dönüşen yükselişi, zafer sermayesinin kısa zamanda tükendiğini gösteriyordu. Değişikliklerden söz ederken Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya, "Yapılırsa bu şimdi yapılır" dedi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 204. Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükteydi. İstiklal mahkemeleri hızlı adalet dağıtıyordu ve Mustafa Kemal aldığı önlemlerin en kişisel, gözle görünür ve tartışmaya en açık olanını uygulamak için harekete geçti. 23 Ağustos 1925 tarihinde Latife'den ayrılmasından 2 hafta sonra halkına artık Avrupa tarzı şapkalar giyeceklerini söylemek üzere Ankara'dan yola çıktı. Dipnot Özerdim Sayfa 87. Öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de tarih boyunca kullanılan başlık biçimleri sınıf, meslek ve din ayrımının göstergesi olmuştur. Osmanlı mezar taşlarının tepesindeki türbanlar, fesler, sarıklar ve diğer işaretler ölenlerin cinsiyetini, sınıfını, mesleğini, asker ya da sivil olduğunu göstermeye yarar. Bu başlıklar emirle ve modayla değiştiğinden mezarın tarihini de saptamamızı sağlar. Reformcu Padişah 2. Mahmut 19. yüzyılın ilk yarısında sarığın yalnızca din adamları tarafından kullanılmasını, sivil ve askeri yöneticilerin fes giymesini istemişti. Kırmızı yumuşak fötürden yapılan fes Akdenizli denizcilerin başlıklarından esinlenmişti ve Fas'ın 4 başkentinden birinin adını taşıyordu. Kenarında bir siperliğinin bulunmaması namaz kılarken alınlarının yere değmesini mümkün kıldığı için Müslümanlar tarafından kolaylıkla benimsenmişti. Kullanımı sarayın fermanıyla başlayan Osmanlı Müslümanlarının orta sınıfı tarafından derhal kabul edilen fesi Osmanlı Hristiyanları da bazen giyiyorlardı. Ne var ki Hristiyanlar Avrupa'nın etkisi altında kaldıkça Fransızca şapo sözcüğünden türetilmiş ve Türkçe Rusya'dan geçen şapka adıyla bilinen kenarlıklı başlıkları kullanmaya başladılar. Osmanlı Türklerinin çoğunluğu için şapka dinsizliğin simgesiydi. Özellikle sıcak ülkelerde savaşan askerler için fesin büyük bir sakıncası vardı. Kenarı ya da siperi olmadığından gözleri güneşten koruyamıyordu. Büyük savaşta Enver Paşa Enveriye adıyla bilinen öne doğru eğimli, üstsüz bir başlık yaratarak bu soruna çözüm getirmişti. Bir adım daha ileri gitmek isteyen çağdaşlaşma yanlıları, Avrupa tipi kepleri şems siperli yani güneşlikli başlık adıyla kullanmaya başlamışlardı. Bu gibi mazeretlere sığınmak istemeyen Mustafa Kemal şapkaya şapka demeyi tercih ediyordu. Bunu uygar giyimin bir parçası, uygar insanların kültür farklılıklarını ortadan kaldıran ortak kılığı olarak istiyordu. Kültür ile uygarlığın eş anlamlı olduğuna, uygar insanların aynı yaşam biçimini sürmesi gerektiğine inanıyordu. Egzotizm maskesiyle saklanan geri kalmışlık ile şarklılık da aynı şekilde eş anlamlıydı. Marksistler sınıf ayrımına karşı mücadele ederken, Türk ilericilerinin en tutarlısı ve en radikali olan Mustafa Kemal, yaşam biçimi farklılıklarını ve dolayısıyla giyim farkını yok etmeye kalkışmıştı. Ancak bundan sonra Türklerin esas kimliği ortaya çıkacaktı. Bu konudaki mesajını ilk olarak Taşra'nın geri kalmış bir kasabasında açıklamaya karar verdi. Ankara'nın kuzeyinde tarihte Paflagonya adıyla bilinen dağlık, ormanlık bölge, Müslüman tarikat geleneklerinin en yoğun yaşandığı yer sayılırdı. İlk durağı başkentten 258 kilometre kuzeydeki Kastamonu oldu. Cumhurbaşkanının ziyareti için küçük kasaba alabildiğine süslenmişti. Arabadan inerken Mustafa Kemal'in başı açıktı ve elinde bir Panama şapka vardı. Karşılayan kalabalık sarıklarını ve feslerini çıkararak yanıt verdi. Ertesi gün 24 Ağustos'ta Mustafa Kemal askeri kışlayı ziyaret etmek için mareşal üniformasını giydi. Dipnot, Goloğlu, cilt 4 sayfa 138. Bu gezinin ayrıntılarını açıklarken Mustafa Kemal'in Ankara'dan 24 Ağustos'ta ayrıldığını ve kışlayla belediye binasını ayın 25'inde ziyaret ettiğini söylüyor. Buna karşılık ASD cilt 2 sayfa 215 belediye binasının önündeki konuşma tarihini 24 Ağustos olarak belirtiyor. Sonra belediye binasının önünde toplanan çiftçilere hitaben kısa bir konuşma yaptı. Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz ziraat olmaz. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız. Bundan sonra sırada esnaf vardı. Şalvarlı elbiseler mi ucuz yoksa beynelmiler son kıyafet mi diye sordu bir terziye. Akıllı bir adam olan terzi beynelmiler daha ucuz yanıtını verdi. İşte görüyorsunuz ya bu elbiseler ucuzdur. Hem basittir. Aynı kumaştan birer elbise daha yaparsınız dedi Mustafa Kemal. Başka bir esnafa da fesini göster dedi. İşte içinde takki üzerinde abani sarık fes. Bunların hepsinin ayrı ayrı parası ecnebilere gidiyor diye ekledi. Konuşmasını medeni olacağız, behemhal ileriye gideceğiz. Medeniyet öyle bir kuvvet ateştir ki ona bigyane yani kayıtsız olanları yakar ve mahveder sözleriyle bitirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 216. Kastamonu'dan sonra İstiklal Savaşı'nda milliyetçilerin malzeme limanı olan Karadeniz kıyısındaki küçük İnebolu kasabasına geçti. Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmada eski Türklerin giyim biçimlerini canlandırmanın anlamı bulunmadığını açıkladı. Medeni ve beynelmiler kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir diye açıkladı. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, caget ve bit tabi bunların mütemmimi olarak başta şemsli siperi serpuş. Bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Gündeme getirdiği ikinci konu daha nazikti. Yalnızca köylerde değil kasabalarda da yoldan geçerken kadınların yüzlerini gözlerini örttüklerine tanık olmuştu. Bu alışkanlık özellikle yaz sıcağında rahatsızlık veriyordu ve masumiyet adı altında erkeklerin bencilliği nedeniyle sürdürülüyordu. Fakat muhterem arkadaşlar, kadınlarımız da bizim gibi müdrik yani olgun ve mütefekkir yani düşünceli insanlardır. Yani onlara ahlakı öğretin ve bencil olmaktan vazgeçin. Onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleriyle cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak bir şey yoktur. Bu gidiş zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir neticeye isal ediyor, yani ulaştırıyor. İsterseniz bildireyim ki bu kadar yüksek ve mühim bir neticeye vusul için lazım gelirse bazı kurbanlar da verelim. Dipnot adı geçen eser sayfa 218-222. Gerçekten de şapka uğruna yaşamlar feda edilecekti. Kadınların örtülmesi resmen yasaklanmamıştı ama teşvik de edilmiyordu. Ayrıca yüzü peçeyle örtmek genellikle bir orta sınıf alışkanlığıydı ve orta sınıflar bundan kısa sürede sıyrıldı. Kadınların çoğu uzun eşarplar kullanıp yabancı erkeklerin yanında başörtülerin ucuyla yüzlerini örtmeye başladılar. Cumhuriyet hükümeti okullarda dahil olmak üzere resmi dairelerde başörtüsü kullanılmasını yasakladı. Buraların dışında kullanılmasına hoşgörüyle bakıldı ve bugüne dek Türk görüntüsüne özgü bir özellik olarak kaldı. Ancak resmi baskılar azaldığı anda resmi dairelerde sürdürülen türban yasağına karşı çıkmalar yaşanmaktadır. Ankara'ya dönerken Mustafa Kemal Kastamonu'ya bir kez daha uğradı. Düşünceleri yine giyim konusundaydı. Dipnot, konuşma metni için adı geçen eser sayfa 223-227. Kalabalığın içinde duran birini işaret ederek, ''Başında fes, fesin üstünde bir yeşil sarık, sırtında bir mintan, onun üstünde benim sırtımdaki gibi bir ceket, daha alt tarafını göremiyorum. Şimdi bu kıyafet nedir? Medeni bir insan bu alel acayip kıyafete girip dünyayı kendine güldürür mü?'' diye sordu. Dinleyenler evet güldürür yanıtını verirken acımasız alaylarına katılıyorlardı. Tarikatlar da başka bir hedefti. Aynı konuşmada bu konuya da değindi. Bugün ilmin, fennin bütün şumuliyle medeniyetin muvacehe-i şulehpasında filan veya falan şeyhin irşadiyle saadet-i maddiye ve maneviye arayacak kadar iptidai insanların Türkiye camiai medeniyesinde mevcudiyetini asla kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Rü'esâ-i tarikat bu dediğim hakikati bütün vuzuhuyla idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık vasıl rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir. Bilim ve uygarlık çerçevesinde Türkiye'nin uygar toplumu içinde şeyhlerden maddi ve manevi yarar umacak kadar ilkel insanların bulunacağını kabul edemem. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler ve müritler ülkesi olamaz. En doğru yol uygarlık yoludur. Uygarlığın gerektirdiklerini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat şeyhleri sözlerimin doğruluğunu anlayacak, kendiliklerinden tekkelerini kapatacak ve müritlerinin artık olgunlaştıklarını kabul edeceklerdir. Türbelere, yalancı evliyalara da değindi. Ölülerden istimdat etmek yani yardım istemek medeni bir heyeti içtimai için şindir, ayıptır dedi. Hiçbir uzlaşmaya yanaşmayan bu pozitivist görüş dinin köklerine kadar iniyordu. Mustafa Kemal 1919'da İstiklal Savaşı'nın başlangıcında Erzurum Kongresi'nde verdiği ilk büyük söylemi Hazreti Muhammed'e tunturaklı bir duayla bitirmişti. Şimdi ise peygamber türbeleri yakında kapatılacak olan Anadolu evliyalarının en az tanınanı kadar uzaktı. Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönüşünden bir gün sonra 2 Eylül'de hükümet tüm tekke ve zaviyelerin kapatıldığını ilan edip cübbe ve sarık kullanımını yalnızca din adamlarıyla sınırladı ve devlet memurlarının kıyafetleri düzene sokulup şapka kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bir ay sonra çıkarılan bir yasayla törenlerde frak ve silindir şapka giyme zorunluluğu getirildi. 1 Kasım'da meclisin açılışında yaptığı konuşmada, millet muasır medeniyetin alelumun milletlere temin eylediği, hayat ve vesaiti esasta ve eşgalde aynen ve tamamen tahakkuk ettirmek kararı katisini vermiştir dedi. Basını yayın yoluyla zarar verdiği takdirde, Büyük Millet Meclisi'nin mürebbi ve kahhar yeddi idaresinin müdahale ve tembih etmesi, yani meclisin eğitici ve sert eliyle yola getirmesi gerekeceğini söyleyerek uyardı. Ve Cumhuriyet'in kendi ideallerinden esinlenen bir basın yaratacağını ekledi. Dipnot, metin için adı geçen eser, cilt 1, sayfa 355-361. Birkaç ay sonra her işine koşan Mahmut Soydan'a Milliyet Gazetesi'ni çıkartması için gereken para verildi. Böylece rejimin İstanbul'da Yunus Nadi'nin Cumhuriyet Gazetesi'nin dışında başka bir yayın organı daha oluştu. Ne var ki bu girişim başarılı olmadı ve gazete el değiştirip Tan adını aldı ve zaman içinde önce liberal sonra sol görüşleri benimsedi. Her zamanki gibi satışlar yine eleştirel yazılara dayanıyordu. Dipnot, Özerdem sayfa 94. Günümüzde Türkiye'nin başarılı gazetelerinden biri olan Milliyet, 1950 yılında yeni bir kuruluş olarak yayın hayatına başlarken aynı adı kullandı. Mustafa Kemal meclisi açarken yaptığı konuşmada özel olarak şapkadan söz etmedi ama 25 Kasım'da çıkan yasada tanım biraz daha genişletilmişti. Türk halkının genel başlığı şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın sürdürülmesini hükümet yasaklar. Dipnot, Goloğlu, cilt 6, sayfa 156, Özerdim, sayfa 92. Sakallı Nurettin Paşa bu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürünce milletvekilleri onu halk düşmanı ilan etmek için adeta birbiriyle yarıştı. Adalet Vekili Mahmut Esat Bozkurt, hürriyet gericilerin elinde bir oyuncak değildir derken, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı muhafazakar Muş bölgesi milletvekili, bu devrim ki bir seldir, önüne geçenleri yıkar devirir geçer, kimseyi bırakmaz uyarısında bulundu. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 152-156. Mecliste yapılan son önemli tartışma gerçekleşmişti ve bundan sonra meclisin görevi hükümetin emriyle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kararlarını onaylamak olacaktı. Her zamanki gibi en üst düzeydeki din adamları seslerini çıkarmazken bazı taşra hocaları açıkça protesto etti ve Ankara İstiklal Mahkemesi onlarla ilgilenmek üzere görevlendirildi. Erzurum'da başkaldırılar olunca sıkı yönetim ilan edildi. Sorun çıkan bir başka yerde insanların kendilerini İslamiyet'in sınır bekçileri saydığı Sovyet hududu yakınlarındaki Rize'ydi. Mahkemeler sanıkları şapka kanununa aykırı davranmak yerine isyan etmekle suçluyor ve olayların nedeni olarak dağıtılan Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası'nı sorumlu tutmaya özen gösteriyordu. 1925 Mart ile 1926 Mart arasında İstiklal Mahkemesi 138 idam kararı verdi. İşlerinden yaklaşık 20 tanesi şapka kanununa başkaldırma suçuna bağlıydı. Bu insanların cezalandırılması taşra eşrafı arasındaki hükümet karşıtlarının da ortadan kalkmasını sağladı. Adli terörün en kötü örneği şapka kanunu çıkmadan çok önce Frank Mukallitliği ve Şapka adlı bir risale yayınlayan Atıf Hoca'nın idam edilmesiydi. Dipnot ayrıntılar için Alkan sayfa 83. Mustafa Kemal Fes ve sarıkların yabancıların cebine para akıtmak olduğunu ileri sürmüştü. Ama Türkiye'de Avrupa tarzı şapka üretecek fabrikalar olmadığı için başta İtalyanlar olmak üzere yabancı üreticiler bundan kazançlı çıktı. Yeni yasaya uyum göstermek için acele eden bazı insanların şapkaların önünü arkasına doğru giydiklerini ya da bilinçsizce kadın şapkaları taktıklarını gören yabancılar gülmekten kırılıyordu. Erkeklerin bir kısmı kenarlıklı şapka yerine namazda secde etmelerine engel olmayan bereleri giymeyi yeğliyordu. Bazıları ise günümüzde de moda olan IQ azaltıcı beyzbol keplerine yapıldığı gibi kasketlerini namaz sırasında arkaya doğru çevirerek takmanın daha kolay olduğunu keşfetmişti. Kumaş kasketlerin yaygınlaşması İstanbul'a bir proleter havası getirmişti. Kırmızı fesler muhteşem doğunun simgesiydi. Avrupalı gözlemciler için yeni görüntü topluca grileşmişti. Türk tekstil endüstrisi henüz kaliteli kumaş üretemediğinden askeri üniformalar gibi devlet memurlarının da yalnızca yerli malı kumaştan yapılma giysiler kullanmasını zorunlu hale getiren yasa maddesi giyim standardının düşmesine yol açtı. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 166. Erkek öğrenciler Almanya'dakine benzeyen üzerinde okullarının rengini belirten kepler giyiyorlardı. Kız erkek bütün ilkokul öğrencileri için siyah önlük zorunluluğu getirildi. Cumhuriyet rejimi Türk toplumunda disiplin alışkanlığını pekiştiriyordu. Laikleştirme yasaları bir çığ gibi büyümeyi sürdürdü. 30 Kasım'da bütün tekkeler, zaviyeler, aralarında sultanların mezarlarının da bulunduğu türbeler kapatıldı ve çalışanları işten çıkarıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 159-162. 26 Aralık 1925 tarihinde Meclis Uluslararası Takvimi ve 24 Saat Sistemini kabul etti. Bundan önce kullanılan ve güneşin batışıyla başlayarak namaz saatlerini düzenleyen saat sistemi ve Müslüman güneş takvimi iptal edildi. Böylece 1 Ocak 1342 tarihi ki Müslüman güneş Gregorian takvimine göre Müslüman güneş Julian takviminde 19 kanunu evvel 1341 ya da Müslüman ay takviminde 16 Cema Züyel Ahir 1344 tarihine denk düşüyordu, 1 Ocak 1926 olarak kabul edildi. Ama kimlik belgeleri değiştirilmediği için hala ben 1340 yılında doğdum diyen yaşlı insanlara rastlanmaktadır. Jön Türkler kullanılan Julian takvimini Gregorian'e çevirmişlerdi. Ama Hazreti İsa'nın doğum yılını temel almak yerine Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yılı başlangıç olarak kullanmayı tercih etmişlerdi. Mustafa Kemal'in bu gibi takıntıları yoktu. 17 Şubat 1926 tarihinde Meclis yeni medeni kanunu kabul etti. İsviçre yasaları temel alınarak hazırlanan kanun kadınlara yeni haklar tanıyordu. Mustafa Kemal'in 6 ay önce yararlandığı erkeğin istediği anda karısını boşamasına izin veren İslam yasasının kullanımı sona erdi. Eski yasaya göre mirastan alacakları pay erkeklerin yarısı kadar olan kadınların payı artık eşit olacaktı. Ama o zaman çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi erkekler evin reisi konumunu sürdüreceklerdi. Aile reisinin izni olmadan kadınlar dışarıda çalışamayacak ya da yurt dışına gidemeyecekti. Buna rağmen medeni kanun Türk kadınlarının özgürlüğünü kazanmasında önemli bir adım sayılırdı. Şehirlerde yasa derhal uygulanmaya başladı. Daha önceleri kadın öğretmenler yalnızca kız okullarında ders verebiliyordu ve büyük savaş sırasında hastanelerde ve hatta atölyelerde işe alınmışlardı. Atatürk'ün reformlarıyla kadın öğretmenler tüm karma, ilk ve ortaokullarda ders vermeye başladılar. Hukuk, tıp ve kamu hizmeti alanlarında meslek sahibi oldular. Sosyal değişim kaçınılmaz olarak yavaş ve sınırlı gerçekleştiği halde bu süreci başından beri destekleyen Atatürk, Türk kadın özgürlüğünün kahramanı olarak edindiği ünü hak etmektedir. Köylerde yaşam eskisi gibi sürüyordu. Dini nikah ya da birden fazla kadınla evliliği yasalar değil ama köylü toplumları kabulleniyordu. Bazı sakıncaları da vardı. Şeriat yasaları nikah kıyılırken saplanan başlık parasının hemen mihri müeccelin de boşanma sırasında kadına ödenmesi koşulunu getirmekle Avrupa yasalarından farklı olarak kadınların hakkını biraz olsun korumuştu. Muhafazakarlar bu değişimi ahlaksızlığa davet olarak yorumladılar. Aslında özgürlüğünü kazanan Türk kadınları tutucu bir toplumda yaşıyordu. İki savaş arasında Cumhuriyet Türkiye'sinde kurallara karşı çıkan kadınlar yoktu. Atatürk açısından din kişisel bir seçimdi ama daha sonra ahlak kutsaldır diyecekti. Dipnot: Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı Yurttaşlık Bilgileri, sayfa 17. 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilen yeni ceza yasası İtalyan yasasından alınmıştı ve Marksist faaliyetleri yasaklamasını eleştirenler tarafından Mussolini'nin uygulamalarına atfediliyordu. İtalya'da kalkmış olmasına karşın idam cezası Türkiye'de yürürlükteydi. Yeni yasaların uygulanabilmesi için yargıçların eğitilmesi gerekiyordu. Gerçi İstanbul Üniversitesi'nde bir hukuk fakültesi vardı ama bunu yeterli bulmayan Mustafa Kemal başkentte de bir hukuk fakültesi kurdurdu. 5 Kasım 1925 tarihinde açılışı yapılan fakülte Ankara Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturdu. Bu arada Mustafa Kemal gittiği her yere aynı mesajı taşıdığı yeni bir yurt içi gezisinden dönmüştü. 10 Ekim'de Akhisar'da yaptığı konuşmada "Medeni cihan çok ileridedir. Buna yetişmek, o daireyi medeniyete dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün safsataları bertaraf etmek lazımdır. Şapka giyelim mi giymeyelim mi gibi sözler manasızdır. Şapka da giyeceğiz, garbın her türlü asarı medeniyesini de alacağız. Efendiler, medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya maruzdurlar," dedi. Dipnot: ASD Cilt 2, sayfa 234. Mustafa Kemal çağdaş uygarlık konusunda romantik fikirlere sahip değildi. Ülkesinin varlığını sürdürmesi için onu ön koşul olarak görüyordu. Yaptığı bu yolculuk en son konuşma gezisi olacaktı. Ayrıca özel yaşamını düzene sokma fırsatını da bulmuş oldu. 22 Eylül'de gittiği Bursa'da Sabiha adında genç bir kız ona yaklaşıp öğrenimi sürdürmek için yardımını istedi. Dipnot: Özerdim, sayfa 88, Gökçen, sayfa 23. Mustafa Kemal yetim olan Sabiha'yı evlat edindi. Hemen hemen aynı zamanda Rukiye ve Zehra adında yaşça biraz daha büyük iki kızı da evlat edindi. Kısa süre sonra manevi çocuklarının sayısı artacaktı. 1925 Ekim'inde ziyaret ettiği İzmir'de açık renk saçlı genç bir öğretmenin görünümünün ve kibarlığının etkisi altında kaldı. 18 yaşındaki genç kızın adı Afet idi. Dipnot: Volkan ve İtskoviç, sayfa 260. 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Altay'a genç kızı şöyle tanıttı: "Ailesi Selanik'te bizim aile ile akraba denecek kadar yakındır. Kendisine burada tesadüf ettiğime sevindim. Annesi ölmüş, babası genç bir kızla evlenmiş. Bu da hayatını kazanmak için öğretmen olmuş. Okumaya çok meraklı fakat tahsilini ilerletmeye imkan bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek, hem öğretmenlik yapacak hem de tahsilini yükseltmek imkanını bulduracağım." Fahrettin Paşa anılarında Atatürk'ün üzüntüsünü giderecek bir arkadaş bulmuş olmasına hepimiz çok sevinmiştik. Bir sinir buhranı geçirmesinden korkuyorduk. Bu hanımın bunu önlemiş olması vatanımız için büyük bir hizmettir, diye yazacaktı. Dipnot: Altay, sayfa 390. Mustafa Kemal daha sonraları Afet'e İnan soyadını verdi. Dipnot: Kaynakçalarda yerini koruyabilmek için adıyla soyadını birleştirip A. Afet İnan olarak kullandı. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 354. Ve genç kadın yaşamının sonuna dek en yakın arkadaşı olarak kaldı. Onun sekreterliğini yapmak, yazılarını yazmak, kuramlarını genişletmek, görüşlerine katılmak genç kadın için yeterli oluyordu. Herkes Mustafa Kemal'i çok iyi idare etmeyi bildiğini söylüyordu. Ona gereksinim duyduğu zamanlarda yanında oluyor ve pek de düzenli olmayan özel yaşamını sürdürmesi için özgür bırakıyordu. 1937 yılında Afet doktorasını vermek üzere Cenevre'ye gitti. Dipnot: Türkiye nüfusunun antropolojik özellikleri üzerindeki tezi ancak 1939 yılında Cenevre'de yayınlandı ve profesörlerinin tüm görüşlerine katılmadığını belirten bir not eklendi. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 350-351. Atatürk'ün ölümünden sonra Ankara Üniversitesi'nde Uygarlık Tarihi Kürsüsü'ne profesör olarak atandı. Yayınlanan anıları Atatürk'ü kendini göstermek istediği biçimde yansıtıyor. Afet İnan evlendi, iki çocuk sahibi oldu ve 1980'li yıllarda hayata gözlerini yumdu. Türk toplumunda zenginlerin özellikleri yetimleri fakat yetim olmayan yoksul çocukları da evlat edinip yetiştirmeleri saygıyla karşılanan bir davranıştır. Mustafa Kemal daha önce bir erkek çocuğu evlat edinmişti ama evin içindeki varlığı bile göze çarpmıyordu. Oysa boşanmış bir erkeğin genç kızları evlat edinmesinin dedikodulara yol açması kaçınılmazdı. Yeni çocuklarını bir Avrupalı gibi yetiştirmek için Madame Bauer adında bir İsviçreli hanımı işe aldı. Dipnot: Atatürk'ün uşağı Cemal Grandin'in anlattığına göre Cumhurbaşkanlığı köşkünde bir Alman kahya kadın işe alınmış ve deneyimlerini not ettiği fark edilince işten atılmıştı. Atatürk'ün uşağıydım. Önsöz Turhan Gürkan. Sayfa 3. Bu kadın Madame Bauer olabilir. 1926 Ekim'in sonunda Çankaya'da konuk olarak bulunan Fahrettin Altay Paşa, Cumhurbaşkanlığı köşkündeki bir geceyi anılarında anlatıyor. Salon oldukça kalabalık. Atatürk'ün kızları çeşitli renkli ipekli elbiseleriyle onun etrafını bir çiçek halkası gibi sarmışlar. Bu akşam Madame Bauer de çok şıktı. Boyalı ve pudralı. Etekleri saçaklı siyah dekolte bir gece kıyafeti giymişti. Afet Hanım da siyah ipekli ve sırma işlemeli bir gece tuvaletini kendisine pek yakıştırmıştı. Akşam yemeğinden sonra Mustafa Kemal ile dans eden Madame Bauer, amacının onun içmesini önlemeye çalışmak olduğunu Fahrettin Paşa'ya itiraf etti. Valslerden sonra Atatürk yalnız başına zeybek oynadı. Öteki kızlar yatmaya gönderildikten sonra salonda kalan Afet yorgun görünüyordu. Atatürk Fransızca, "Bu kız çok iyidir ve daha iyi olacaktır. Onu mükemmel yetiştireceğim. Benim bu hallerim ona zor geliyor ama alışacaktır. Ben dostlarıma karşı olduğum gibi görünmek isterim," dedi. Ve sonra Türkçe'ye dönerek, "Bu madam da Bauer güya çok içtiğimden şikayetçi. Ne içtim ki? Bir iki kadeh rakı ile bir iki şampanya." Yakışıklı bir delikanlı olan garsonlardan biri kadın kılığında ortaya çıkıp dans ederek konukları eğlendirdi. Ayakta dolaşan Atatürk kanepede oturan Afet'in yanına oturdu ve ortalığa hitap ederek, "Kızım Afet beni çok sever, hem de okumak meraklısıdır. Bazı hallerime üzülüyor, haklıdır. Ben de onu çok severim. Kabiliyetini gördüğüm için ona en yüksek tahsili yaptıracağım. Lisan öğrettireceğim. Geleceğin yüksek bir hanımefendisi olacaktır. Küçükler de benim birer pırlantamdır. Ben kendimden ziyade misafirlerimin eğlenmesini istiyorum," dedi. Afet'in cevabı dikkatliydi. "Paşam hiç üzülmeyiniz. Size olan derin saygı ve sevgilerimden sonra en büyük zevkim okumaktır. Bana bu fırsatı veriyorsunuz, çok müteşekkirim." Toplantı sabahın üçünde dağıldı. Başka bir akşam yemeğinde 30 yaşlarında topluca bir kadın, neredeyse çıplak denecek bir kılıkta Hint dansları sergileyerek konukları eğlendirdi. Fahrettin Paşa, bacaklarındaki mor mor lekeler morfinman olma ihtimalini gösteriyor diye not etti. Mustafa Kemal, pembe renkli dekolte tuvaleti ve güzel endamı ile göze çarpan Afet'le dans ettikten sonra, başvekil İsmet'e dansözü dansa kaldırmasını önerdi. Ama İsmet İnönü kibarca reddetti. Konuklardan biri kadının üzerindekileri tümüyle çıkarması için emir vermesini isteyince Atatürk, "Olmaz öyle şey, her şeyin bir hududu var," dedi. Sohbet birdenbire eğitim konusuna döndü ve başvekile dönüp, "Sen bu marifi ıslah etmelisin, hem de baştan başlayarak," diye konuştu. İsmet ertesi gün çok işi olduğunu ileri sürerek gitmek için izin aldığında saat sabahın ikisi olmuştu. Dipnot: Altay, sayfa 399-411. Ertesi gün Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 3. yıl dönümüydü. Fresco'nun restoranında bir balo düzenlendi. Madame Bauer, Mustafa Kemal'in manevi kızlarına eşlik ediyordu. Fahrettin Paşa'nın Ankara için bir yenilik olarak tanımladığı Hint dansları yapan hanım da baloya katıldı. Fransa Büyükelçisi Albert Sarro'nun güzel kızıyla dansa kalkan Mustafa Kemal baloyu başlattı. Bir grup genç Türk subayıyla şampanya içtikten sonra tekrar Büyükelçinin kızına döndü ve dans pistine doğru götürürken kızı öptü. Dipnot: Derin, sayfa 47. Arkasını döndüğü bir sırada Büyükelçi kızıyla birlikte izin almadan balodan ayrıldı. Saat sabahın 4'ünde Mustafa Kemal Fahrettin Paşa ile birlikte Çankaya'ya dönerken arabada kendinden geçti. "Atatürk'ü ilk defa böyle biraz fazla kaçırmış görüyordum. Bu da subayların etkisiyle olmuştur," diye not etti Fahrettin Paşa. Dipnot: Altay, sayfa 413. Fransa Büyükelçisi elbette pek mutlu değildi ama İsmet Paşa'nın iki gün sonra bildirdiğine göre Büyükelçinin kızına karşı davranışının ardında kötü bir niyet olmadığı, yalnızca Cumhurbaşkanı'nın onun güzelliğinden etkilendiği açıklamasını kabul etmiş. Dipnot adı geçen eser sayfa 415. Doğal olarak hiçbir kadının Cumhurbaşkanı'nın gözünden kaçmadığı ve kendilerine yer edinmek isteyenlerin eşlerini ona tanıştırma yarışına giriştikleri dedikoduları yayılmaya başladı. Ama Mustafa Kemal'in kadınlarla eğlenmesi yalnızca partilerle sınırlıydı ve her parti dönüşünde biraz daha yorgun ve bitkin oluyordu. Manevi kızlarına gelince onlara hizmet etmesi için hadım edilmiş bir zenci uşak tutmuştu. Dipnot, Derin, sayfa 38. Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildi.